Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Dışarıda son kertesindeydi fırtına. Rayların ve yağmurun sesini saatlerce uzaklara götürüyordu rüzgar. Ve kilometrelerce mesafeden uğultular getiriyordu. Artık gecenin yalnız doğusunda değil, çakıyordu şimşek her tarafında karanlığın. Ve adeta ölçülü aralarla düşüyordu yıldırımlar. Mustafa destanı okumaya başladı.
Karınca suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardı.
Onlar ki uyup hainin ivasına, sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır.
Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş tarlaların ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur, bir şafak vakti karanlığın kenarında. Onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi.
Sustu Mustafa. Mahmut şaşırmıştı biraz. Tuhaf bir destan dedi. Tuhaf bir destan yazmış bu mahpus adam. Bir şeyler karıştırır. Fakat yavrum, senin sesin yanık. Makamlı da okuyorsun, insana dokunuyor. Bitti mi? Hayır, bu başı daha. Peşrev gibi bir şey öyleysem, biz sonuna bakalım. Mustafa destana devam etti. Yıl 918 ve 19 ve hikayeyi Kara Yılan. Mahmut sordu, hikayenin adı mı bu? Evet, okuyorum. De bakalım. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortasından Haziran ortalarına kadar, yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş dövüşüyordu. Antepliler silahşor olur. Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Karayılan, karayılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı karayılan, karayılan olmazdan önce. Gavurlar Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Gavur tutmuştu tepeleri. Gavurun topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Gavur şarapnel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Gavur tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı karayılanın, karayılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namluya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat gavurun topu vardı. Ve ne çare, kader düz ovayı Antepliler gavura bırakacaklardı. Karayılan olmazdan önce umurunda değildi karayılanın kıyamete dek gavura verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun, ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Karayılan, karayılan olmazdan önce, karayılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz, ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklansan bulur seni, ak taş ardında karayılanı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olan, fırlayıp atlayınca ileri, bir dehşet aldı Anteplileri seyittiler peşince. Gavuru tepelerde yediler ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler.
Sürerim sürerim gitmez kadana. Sürerim sürerim gitmez kadana. Fransız kurşunu değmez adama. Oy nen nen. Benden selam söylen nazlı anama. Analar da böyle yavru doğurmuş. Kara yılan der ki harbe oturak. Kara yılan der ki harbe oturak. Kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek. Vurulan tebliğler namus günüdür. Vurulan tebliğler namus günüdür.
Ve biz bunu böylece duyduk ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen Kara Yılan'ı ve Antepli'leri ve Antep'i aynen duyup işittiğimiz gibi destanımızın birinci babına koyduk. Yavrum, yaşasın Kara Yılan. Aşk olsun Antepliler. Bak, bunu iyi yazmış, beğendim. Daha bir hayli şeyler söyleyecekti Mahmut Aşer. Fakat seslendiler içeriden. Garson, Hikmet Alpersoy'du çağıran. Gümrah kahkahalı adam, konserve fabrikatörü ve silah taciri. Maden suyu getir bana. Galiba sahte sizin Kavaklı Dere şarapları. Okudu midemin canını. Hayır beyim, şaraplarımız... Kes, çabuk maden suyu getir. Dudakları titredi garson Mustafa'nın. Kızardı esmer elmacık kemikleri. Kendini zor tuttu küfretmemek için. Zaten bir yıldır hapishanedekini ziyaret ettiği günden beri kirli, ıslak bir ten fanilası gibi taşıyordu garson Mustafa. Tellerin ve demirlerin arkasında görmüştü içeridekini. Çocuk yüzlü bir adamdı. Garsonluğunu öğrenince sözlerinden Mustafa'nın... acır gibi, üzülür gibi, hatta biraz ayıplar gibi bir şey geçmişti gözlerinden. Belki yoktu böyle bir şey. Ve o anda belki bir demirin gölgesiydi düşen gözlerine hapistekinin. Ne olursa olsun fakat garsonluk saygıdeğer bir meslek değildi artık. Mustafa'ya göre uşaklık gibi bir iş. Metrodotel'e kızgın bir sesle söylendi Mustafa. Şuradaki bay şarabı beğenmemiş. Nazik midesi bozulmuş pezevengin. Maden suyu istiyor. Götür. Metrodotel yataklı vagonlar üniforması içinde kibirli bir adam. Birçok şeye birden o kadar şaşırdı ki götürdü maden suyunu. Fakat giderken Mustafa ben gelmeden dedi okuma şunu. Dışarıda ıslak bir toprak gibiydi karanlık. Anadolu sürat katarı yağmur ve rüzgarla itilerek inanılmaz bir süratle akıyordu rayların üzerinde. Döndü metrodotel, Mustafa devam etti destanına. ...1920 yılı ve Hikaye-i Arhaveli İsmail. Ateşi ve ihaneti gördük. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akhisar, Karacabey, Bursa ve Bursa'nın şarkında Aksu çarpışarak çekildik. 1920'nin 29 Ağustos'u. Uşak düştü. Yaralı ve dehşetli kızgın fakat toprağımızdan emin Dumlupınar sırtlarındayız. Nazilli düştü. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayanmaktayız. 1920 Şubat, Nisan, Mayıs, Bolu, Düzce, Geyve, Adapazarı, İçimizde hilafet ordusu Anzavur isyanları. Ve aynı sıradan 3 birinci teşrin Konya, sabah. 500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla Delibaş girdi şehre. Alaaddin Tepesi'nde 3 gün 3 gece hüküm sürdüler. Ve Manavgat istikametlerinde kaçıp ölümlerine giderken terkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler. Ve 29 birinci kanun Kütahya, 4 top ve 1800 atlı bir ihanet, yani Çerkez Efendi. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları koyun ve sığır sürülerini önüne katıp düşmana geçti. Yürekli karanlık kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü. Atları ve kendileri semizdiler. Ateşi ve ihaneti gördü. Ruhumuz fırtınalı, etimiz mütehammil. Sevgisiz ve ihtirassız çıplak devler değil, inanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleriyle silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. Beygirler çirkindiler, bakımsızdılar, hasta bir fundalıktan yüksek değillerdi. Fakat bozkırda küşneyip köpürmeden sabırlı ve dolu dizgin koşmasını biliyorlardı. İnsanlar uzun asker kaputluydu, yalın ayaklı insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir umut vardı. İnsanlar devrilmişti, kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden. Eğrilip bükülmüştü ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Ve asker kaçakları, korkuları, mavzerleri çıplak ölü ayaklarıyla karanlıkta köylerin üstünden geçiyorlar. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, bedbahtılar. Şosenin ıssız beyazlığına inip nal sesleri ve yıldızlarla gelen atlıyı çeviriyor ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlardı uçurumlara şayak, cigara kağıdı, tuz ve sabun yüklü yaylıları. Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükleyen lastakaları hürriyet ve ümit ve su ve rüzgardılar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. 3 tondan 10 tona kadardılar. Ve Latin yelkenlerin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederini ve Kabataş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda düşman taretlerinin önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve başaltlarında insanları vardı ki bunlar uzun, eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Karanlıkta kurşuni derisi kırmızıya boyanan baltabaş gemi düşman torpitosudur. Ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in 5 tonluk takası. Kerem Pefeneri'nin 20 mil açığında, gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar. Ve başları bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar, yıldız poyraz. Esirlerini bordasına alıp kayboldu düşman torpidosu. Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arheveli İsmail bu ölen teknedendi. Ve şimdi Kerem Pefeneri'nin açığında, batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil, rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Arheveli İsmail kendi kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece tophane rıhtımında kamacı ustası Bekir Usta ona, evladım İsmail dedi, hiç kimseye değil, bu sana emanettir. Ve Kerempe fenerinde düşman projektörü dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reis emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı geminin patalyasına açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor. Ta karşıdan bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivas Topol'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak İsmail çekiyor direkleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde. İsmail unsurunun içinde, emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmaz Saliman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecek. Rüzgar bocalıyor. Belki karayel gösterecek. En azından 15 mil uzaktır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında potikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail bunu beklemiyordu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında, sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürpenme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkek, bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, elleri yıldılar, yüklendiler küreklere, kürekler kırıldılar. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinden. Sonra güldü, eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara Arhaveli İsmail'in akıbeti.
Rast gelirse takayı bak. gelmek Trabzon'a. Bin kaptan kurban olsun kurtuluş savaşına.
Bahçıbaşı Mahmut Aşer, kocaman yumruklarının tersiyle ovuşturduğu gözlerini. Sesi doluydu. Ben bu İsmail'i tanırım yavrum. Güldü metrdoten. Amma da yaptın usta. Sahiden İsmail diye bir adam yok. Böyle bir insan yaşamamış. Bu dinlediğin masal. Mahmut Aşer adeta kızdı bu itiraza. Yavrum masal olur mu? Haşa. Destan denildi, duymadın mı? Köroğlu da mı yaşamamış? Tahir'le Zühre de mi yalan? Hem ben tanırım dedim sana Arheveli İsmail'i. Fakat 20 yıldır gördüğüm yoktu. Ölmüş daha o zaman. Yazık, erkek çocuktu. Sustu Mahmut Aşer. Yemekli vagondakilere, cam bölmenin arkasındakilere bakıyordu garson Mustafa. Öfkesi yükseliyordu yüreğinden boğazına doğru. Konuştu tekrar Mahmut Aşer. Sanki konuştu kendi kendine. Doğrusun. Doğrusun yavrum. Hikaye oldu Arheveli İsmail. Eski zamanlar bütün hikaye oldu gayri. O günler ayrı, bugünler ayrı. O günün adamları yavrum, bir başka çeşit, bir başka çeşit yavrum bugünün adamları. Mustafa bana bak. Harplerden de yazıyor mu bu? Yazıyor. İnönü Harbi'ni de anlatıyor öyleyse. Anlatıyor. Ben bulundum orada. Sonra o harbe birinci İnönü dediler. Garson Mustafa hayretle sordu. Sen de muharebe ettin demek. Ettik elbette. İnönü meydanı yavrum, rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheriler bitti diyelim, Hamseyn ya başladı ya başlıyor. Muharebe 5 gün 5 gece sürdü. Kan gövdeyi götürdü. Ve nihayetinde gavurlar karın üstünde, top arabaları, sandıklar dolusu konyak, 6 kamyon bıraktı. Sonra kaçarlarken yavrum, biz mi kaçtık onlar mı pek belli olmadı ya. Fakat onlar kaçarken köyleri köprüleri yaktılar. Ahçıbaşı Mahmut Aşer, inkılapçı, yeni büyük mutfağımızın neoklasik tipi birdenbire göründü Mustafa'nın gözüne. Büsbütün bambaşka bir adam gibi. Burnunun biçimine kadar hatta ve beyaz takkesi kayboldu. Sonra Mustafa'ya metrdotel, kimden aldın bu yazıları? Kardeşimden. Bu şiirleri yazan mahpusu kardeşin tanıyor mu? Arkadaşıdır. Bir gün ben bile gittim ziyaretine. Kimin? Hapisteki şairin mi? Evet. Kardeşin ne iş yapar senin? Amele. Fırtınada karanlık bir tren götürüyor adamları. Yağmur kamçılıyor mavi camları. Damlalar sicim gibi iniyorlar. Mustafa devam etti destanına. Birinci İnönü, sonra ikincisi. 23 Mart 921 günü. Düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor. Onlardaki topçu ve piyade bizden 3 kere fazla. Bizim atımız yok. Atların mekanizması, hartucu, namlusu yoktur. Ve kılıç çıplak, ucuz bir demirdir. 26 Mart akşam. Sağ cenah ilerimize yanaştılar. 27 Mart bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesinde ay ışığı var mıydı bilmiyorum. İnönü karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu. Ve ertesi gün 1 Nisan Metris Tepe aydınlanıyor. Saat 6.30. Bozöyük yanıyor. Düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar Dumlupınar. Sonra Haziran, bir yaz gecesi, dünyada yalnız pırıltılar ve böceklerin sesi. Sakarya'yı 3 yerinden sallarla geçiyoruz. Basarak aldık Adapazarı'nı. Ve dolaşıp Sapanca Gölü'nün sazlıklarını, yanaştık İzmit'in şarkında çuha fabrikasına. Düşman, kısmen gemilere binerek denizden, ve kısmen Karamürsel üzerinden Bursa'ya çekilip boşalttı İzmit şehrini gece yarısı. Sonra 23 Ağustos Sakarya Melhame-i Kübra'sı ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim 40 bin piyademiz, 4500 atlımız, düşmanın 80 bin piyadesi, 300 topu vardır. Harp meydanının şimal yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla, kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak, haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdüsselam Dağı, Gökler Dağı, dağlar. Ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir şimali garbisine kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Cenup'ta ve Cenub-u Şarki'de yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeyli Ovası, çöl. Bu çölün, bu dağların, bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fasılasız dövüşüp düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Buna rağmen sene 1922 ve 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. İnanılmaz şeyler düşmandadır ki bunların arasında 7 göl, 11 nehir ve köklerinde baltamızın yarası ve yangınlarıyla bizim olan 100 kere 100 bin dönüm orman, bir tersane, iki silah fabrikası ve 19 körfez ve liman ki belki birçoğunun rıhtımı mendireği, kırmızı yeşil fenerleri yoktur ve belki sularında ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı. Fakat onlar tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdiler. Sonra 3 deniz, 6 kol tren hattı, sonra göz alabildiğine yol, Sıla'ya gittiğimiz, gurbette göründüğümüz ve neden ve niçin olduğunu sormadan çöle, Çanakkale'ye, ölüme gittiğimiz yol ve sonra toprak ve o toprağın insanları, Uşak tezgahlarının halı dokuyanları, klaptan işlemeli eğerleriyle meşhur Manisalı saraçlar, yol kenarlarında ve istasyonlarda açlar ve kurnaz, cesur, ağırbaşlı ve çapkın ve kütleleriyle delikanlı İstanbul ve İzmir işçileri ve zahire ve kantariye tacirleriyle eşraf ve ayan, kıl çadırlı yürükleri aydının ve sonra ırgat, ortakçı maraba, davarlı ve davarsız, yarım meşin çizmeli ve ham çarıklı köylüler, 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.